tarihinin izinde.
Bir hafta aradan sonra Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, bu hafta Kanuni Sultan Süleyman döneminin, çok önemli bir dönemin sonuna bir giriş yapacağız. Yetiştirebilirsek programımızın bitişine kadar, değilse haftaya kaldığımız yerden bir toparlamayla sonlandırırız diye düşünüyorum. Söz bizi nereye götürecek Güray hocam?
Evet, bakalım Kanuni Sultan Süleyman Han'ın değinebildiğimiz konuları neler olacak bu programda, şahsiyetinden onun bıraktığı eserlere kadar gerçekten dünya çapında etkileri olan büyük işler yaptı. Bir kere de daha rahmetle yad ediyoruz ve yaptıklarını hatırlatacağız.
Güray hocamızla sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ama hep yaptığımız gibi önce sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için telefon numaralarımız şunlar: 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz de trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından şu anda kitap masamızda önümüzde duruyor. Çok güzel bir baskı. Ben her zaman söylüyorum. Kurumumuzun baskıları, Türk Tarih Kurumumuzun içeriği de nedir Güray hocam? Adı nedir kitabımızın?
Evet, Türk Tarih Kurumu yayınlarından 18. yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi adlı eseri hediye ediyoruz. 2003 yılında yayınlanmış olan bu eser, özellikle vakıf medeniyetimiz açısından çok önemli bir araştırma mahsulüdür. Profesör Doktor Bahattin Yedi Yıldız Hoca tarafından hazırlanmış olan eser, gerçekten de dinleyicilerimizin zevkle okuyacağı vakıf envanterini tanıtan renkli bir baskı ve içerisinde çok sayıda vakıf belgesi ve vakfiye tanıtılıyor. Vakıfların türleri, istatistikleri, çeşitli sahalardaki vakıf eserlerinin adları ve sayıları bu araştırma sosyal tarih incelemesi eserinde ortaya konuyor. 18. yüzyılda Türkiye sınırları içerisindeki vakıfların ele alındığı bir güzel çalışma. Tarihli dinleyicimize hediye ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Güray hocam, esas konumuza geçmeden önce şimdi bu armağan ettiğiniz kitap üzerinden ben şunu sormak istiyorum size. Türk İslam medeniyeti tarihi itibariyle tarihçilerimizin, bilim insanlarımızın, dünyadaki Türkolojiyle uğraşan insanların, bilim insanlarının yeterince incelendiğini, yeterince araştırıldığını düşünüyor musunuz hocam vakıf müessesesinin? Ta Selçuklu'dan ve hatta öncesinden başlamak üzere, çünkü sizin de çalışmalarınız var bu konuda.
Vakıf araştırmaları henüz istenildiği hedeflere ulaşmış değil, ancak çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan araştırma çalışmaları elbette Türkiye'ye ve dünyaya büyük projeler dolayısıyla kazandırıldı. Aslında yapılacak çok iş var. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nin üzerinde kurulmuş olduğu coğrafya içerisinde binlerce vakıftan bahsedilmekte ve bunların kayıtları da elimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla onlarca ülkenin Osmanlı sınırları içerisinde varlığını sürdürdüğü bugünkü dünyada birçok arşiv belgesi yok olmuştur. Bu çerçevede vakıf eserler de yok olmuştur. Ancak bunların kayıtları elimizde bulunmaktadır. Bunların yeniden ihyası, inşası ve uluslararası hukuk gereğince tarihe saygı ve tarihi hukuku koruma, tarih mirasını koruma anlamında bu vakıf belgelerinin çok anlamı, çok büyük bir hukuk değeri bulunmaktadır. Bunun iyi anlatılması, tanıtılması elbette sadece tarihçilerin işi değildir. Aynı zamanda diplomasinin de görevidir. Bu bakımdan uluslararası hukuktan doğan bu hakları Türkiye'nin sonuna kadar takip edeceğini biliyoruz. Ve çalışmalar bu yönde hızla devam etmektedir. Özellikle Balkanlarda, Kafkasya'da, Orta Doğu'daki birçok ülkede, Afrika'da, Akdeniz adalarında ve Kafkasya'da yüz binleri bulan vakıf kayıtları Türkiye'nin dünya medeniyetine, dünyadaki insanlığa bir sosyal hukuk mirasıdır aynı zamanda. Bunu da özellikle ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu vakıflar sadece Osmanlı Devleti'nin kendisinin kurmuş olduğu vakıflar değildir. Aynı zamanda çok daha öncelerden kalan insanlığın ortak tarihi vakıf değerleridir. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var diye düşünüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti kendisinden önceki vakıfları da korumuş, yaşatmış ve büyütmüştür. Bu bakımdan çok büyük bir vakıf medeniyeti ve vakıf devleti kurmuştur. Vakıfların doğru anlaşılması açısından bunu önemsiyoruz. Selçuklu Devleti de İslam ülkeleri tarihi de vakıflar üzerine kurulmuştur. Vaktiyle mesela Dört Halife dönemi, Emeviler, Abbasiler dönemi, daha sonra Selçuklular ve Eyyubiler, Memluklular döneminde İslam medeniyetinin çeşitli coğrafyalarında, bugün bütün Afrika'nın her yerinde, Güney Afrika'ya kadar olan sahada, Orta Asya'da, Hindistan'da vakıflar bulunmaktadır. Bu vakıfların Türk tarihinin bir döneminde kurulmuş olan diğer Türk devletleriyle de alakası olduğu için biz Türk Tarih Kurumu olarak vakıf medeniyetimizin tamamını araştırma sorumluluğumuzun dünya çapında bir sorumluluk olduğunu bilerek hareket etmekteyiz. Yani şunu ifade etmek istiyoruz. Gazne Devleti'nin ve sonrasında Hindistan'da kurulan çeşitli Türk hanlıklarının, devletlerinin bırakmış oldukları vakıflar da bir araştırma konusudur. Orta Asya'da Uygurlar ve sonrasında Karahanlıların bırakmış oldukları vakıflar da, Çin sınırları içerisinde olan, kalmış olan vakıflar da ne haldedir? Bunun araştırılması da bir araştırma, vakıf konusudur.
Hocam ama
bu bakımdan söyledik. Çok geniş yani. Altınordu Devleti var. Daha sonra Altınordu'dan sonra, parçalandıktan sonra Kazan Hanlığı, Asrahan Hanlığı, Kasım Hanlıkları, bunların hepsinin Müslüman Türk devletleri olarak bırakmış oldukları vakıflar bütün Sibirya'yı kaplamaktadır. Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da bu tarih mirasları bulunmaktadır.
Yani bu kadar çeşitli ve bu kadar zor bir mesele. Evet değerli dinleyicilerimiz, kitap armağanımız için sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19, 463 34 21. Ve değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, bir devleti alıp bir noktadan bir noktaya sıçratmak, zıplatmak, çok büyük bir hale getirmek, bir cihan devleti haline getirmek kolay bir iş değil. Bunun başındaki insan da Kanuni Sultan Süleyman Han rahmetli. Şimdi hocam, genel kişilik özellikleri eğitim olarak değerlendirecek olursak, bütün bu seferleri yapmak, bütün bu başarıları elde etmenin temelinde herhalde bu yatıyor olsa gerek.
Elbette Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptıklarını onun şahsiyetiyle beraber anlamak gerekiyor. Ve bu şahsiyet o icraatları gerçekleştirmiştir, tarihe yön vermiştir. Bu bakımdan çok ince bir özellik olarak Kanuni'nin bazı şahsi hususiyetlerine, özelliklerine, meziyetlerine diyelim dikkat çekmekte yarar var. Osmanlı Devleti'nin 10. hükümdarı, padişahı, İslam halifeliği sıfatı ile Osmanlı hükümdarları Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren bunu da kullanıyorlardı. Çok sık kullanmamış olsa da Kanuni Sultan Süleyman Han 75. İslam halifesidir. Onu da belirtmemizde yarar var. Yavuz Sultan Selim Han bildiğiniz gibi Haremeyn-i Şerife'nin hadimi olduktan sonra emanetlerin bir kısmını İstanbul'a getirmiş ve ayrıca himayesini almıştır ve kendisini Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ilan etmiştir. Ve ilk defa hakim sıfatını, Mekke ve Medine üzerindeki hakim sıfatını kaldırmış, hadim yani hizmetkar sıfatını benimsemiştir. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Han'ın...
Hocam, oğlu buradaki tevazuya vurgu yapmak lazım. Gerçekten.
Yani oğlu Süleyman'da da aynı şeyi görüyoruz. Mütevazi bir insan. Evet. Bunu kastederken, yani Yavuz Sultan Selim, evet, Yavuz'dur. herkes Yavuz sıfatından dolayı onu hırçın ve aynı zamanda nasıl diyelim kaba bir insanmış gibi algılayabilir. Hayır, öyle değildir. O keskin kararlı ve kesinlikle bir hukuk insanıdır. Kendisinin fethetmiş olduğu, almış olduğu ülkelerde hukuka riayeti emrettiğini, hukukun dışına çıkanı ise şiddetle cezalandırdığını, yani kesin bir şekilde hukuk kılıcıyla cezalandırdığını ifade etmek açısından, Yavuz'un keskinliğini ifade etmek evet. için bu lakap ona verilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ayşe Hafsa Sultan'dan doğma, Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi, 1495 tarihinde doğmuş ve tahta geçtiğinde yaklaşık 26 yaşına doğru yol alıyor. 25
Trabzon'da doğdu değil mi hocam?
Trabzon'da doğmuştur. Evet. Ve doğduktan sonra isim ne koyalım diye sorulduğunda Kur'an-ı Kerim'den sayfa açılmış. Neml suresinde Hazreti Süleyman kıssasının bulunduğu sayfa çıkmıştır. Ve bundan dolayı bir peygamber ismi ona verilmiştir. Böylece onun daha çocukluktan itibaren dünyaya nam salmış, hükümdar peygamber ismi aldığını görüyoruz. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, insanlığın hükümdar peygamber olarak tanıdığı ve aynı zamanda bütün dinlerde de bilinen bir peygamberdir. Yani özellikle ehli kitap diye tanımladığımız dinlerde Hazreti Süleyman'ın ayrı ayrı yeri vardır ve dinler tarihi açısından da bir bileşkedir. Yani herkesin kabul ettiği bir isimdir. Kanuni Sultan Süleyman hayatında yazmış olduğu şiirlerde kendisine konulan bu ismin ağırlığını hissettiğini ifade ediyor. Niçin bunu anlattığımı ifade etmek için dinleyicilerimiz de anlasın diye söylüyorum. Süleyman isminin altında kendisini çok ezilmiş hissediyor adeta. Bu kadar narin bir insan. Ben bu ismi nasıl taşırım gibi bir duyguya sahip olduğunu anlıyoruz. Gerçekten de çok iyi yetiştirilmiştir. Çok güzel bir eğitimden geçmiştir. Özel hocalardan ders almıştır. Şunu da ifade edelim ki Osmanlı eğitim sisteminde saray okulu çok özel hocalardan oluşurdu. Saraydaki şehzadelerin erkek olsun, kız çocukları olsun. Bunların eğitiminden özel kalfa ve lalalar tutulur. Bunun yanı sıra ülkenin en önde gelen ilim insanı kimse özellikle araştırılır. Ve o çocuğa hangi eğitim verilecekse o hoca, sanatkar ise sanatkar, usta ise usta, o kişi getirilerek o becerinin şehzadeye ya da prenses ise işte hanım sultanlara verilmesi eğitimin sağlanırdı.
Hocam önce, burada ilgi çekici bir nokta da Fatih'ten de daha öncesinden de Osmanlı sultanlarının hemen hemen tamamına yakınının çok da başarılı birer şair olmaları. Programımızın sonuna doğru örnekler vereceğiz Kanuni Sultan Süleyman Ağa'nın şiirlerinden. Ama ayrıca bir sanat eğitiminden de geçiyorlar galiba. Değil mi hocam?
Tabii şöyle, çocuk eğitimi tabii anneye aittir aslında baktığımız zaman. Ailede okula gitmeden önce kim üstlenir? Anne üstlenir veya ailenin böyle büyükleri varsa kadınlar özellikle çocuk eğitiminde birinci derecede önemlidir. Aslında sarayda da böyleydi baktığımızda. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han hangi kadınlarla karşılaştı? Ayşe Hafsa Sultan. Ayşe Hafsa Sultan kimdir? Kırım Hanı'nın kızıdır. Yani bir asil aileden gelen bir kızdır ve Yavuz Sultan Selim Han'ın eşidir. Diğer taraftan Gülbahar Hatun. Gülbahar Hatun kimdir? Gülbahar Hatun Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşidir. Gülbahar Hatun da ninesi oluyor bir şekilde. Ve böylece aile içerisindeki yaşlı anneler olmak üzere, valide sultanlar olmak üzere çok özel bir takım eğitimlerden geçtiğini anlıyoruz. Ayrıca onun Kastamonu'daki bazı ileri gelen ulema sınıfından meşhur olmuş olan kişilerin de saraya davet edilmek suretiyle özel bir takım dini ve aynı zamanda ilmi eğitimlerden, başka matematiktir, işte el sanatlarıdır, bununla ilgili becerilerden geçtiğini, eğitimlerden geçtiğini görüyoruz. Mesela Daday kasabasından götürülen Evhadoğlu Hayrettin ismiyle bilinen bir özel hoca onu eğitmiştir. Daha sonra kendisinin Manisa'da şehzadeliği sırasında İstanbul'dan Sümbül Efendi'den özel bir öğrenci göndermesi istenmiş ve hem edebi konularda hem de dini, İslami konularda eğitimden geçirilmesi sağlanmıştır. Oraya gönderilen kişi kimdir? Merkez Efendi'dir. İşte bugün Mesir Macunu'yla meşhur olan Aynı zamanda tıp doktorudur. Yani hekimliği olan bir kişidir Merkez Efendi. Manisa'da onun hocalığını yapmaya başlamıştır. Padişah olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han Merkez Efendi'yi hocalarından birisi olarak İstanbul'a davet etmiş. Topkapı'da ona özel bir okul yaptırmış. Yeni öğrenciler yetiştirmesini istemiş ve yanından ayırmamıştır. Böylece biz Merkez Efendi gibi pek çok şahsı da görüyoruz onun yanında etrafında. Şairleri görüyoruz. Divan şairi Baki, yine onun döneminde yaşayan Fuzuli, Ruhi gibi kişiler, Zati gibi, Hayali gibi şairler. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin zirveyi her bakımdan yakaladığını temsil eden isimler. Bir diğer taraftan Ebu Suud Efendi, Vezir-i Azamlara bakıyorsunuz, pek çoğu gerçekten dünyaya nam salmış olan, denizde ve karada başarılarıyla nam salmış olan hem asker hem de ilmi bakımdan güçlü, zeki, ilim insanları. Piri Reis başta olmak üzere, onun çağında Matrakçı Nasuh gibi hem ilmi yönü kalemi hem de matematiği güçlü, savaşçılığı da olan kişiler bunlar. İşte ressamlığı var Matrakçı Nasuh'un aynı zamanda ve onun Beyan-ı Menazili Sefer-i Irakeyn, yani Kanuni'nin yapmış olduğu iki Doğu Seferi, Irak Seferi'nin anlatıldığı minyatürlerden oluşan bir eser günümüzde elimizde bulunmaktadır. İşte bu seferde çeşitli safhalarını minyatür sanatıyla resmetmiş, anlatmıştır Matrakçı Nasuh ve günümüzde bir tarihi vesika niteliğini taşımaktadır. Onun dönemi gerçekten de pek çok açıdan yeniliklerin olduğu zirve çağını temsil ediyor. Çok iyi yetiştiğini, yabancı dil eğitiminden, sıkı bir eğitimden geçtiğini, yine önde gelen kuyumcu sanatkarlarından ders almak suretiyle kuyumculuk sanatını sarayda öğrendiğini, ki sarayın nakkaşhane bölümü vardır. Aynı zamanda da kuyumculuk sanatının öğretildiği, şehzadelere derslerin verildiği yerler vardır. Sarayın bölümleridir bunlar. Ve Şehzadegan Mektebi dediğimiz bir mektep içerisinde uygulamalı eğitimlerden geçirilirlerdi gençler, çocuklar. Böylece biz onun hem el becerilerinde hem de savaş ve diğer teknik, taktik konulardaki becerilerinde gençlikten itibaren, 15 yaşından itibaren sahaya çıktığını görüyoruz. 15 yaşında Manisa'ya sancak beyi olarak atanmıştır. Bir başka hususu hemen belirtelim. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a sefere çıktığında Mercidabık ve Ridaniye savaşlarından önce başkenti İstanbul'u ve Balkanlar tarafını, yani batıdan gelebilecek bir ordu ihtimaline karşı ülkenin güvenliğini kime bırakmıştı? Şehzade Süleyman'a. Dolayısıyla hasbelkader tarihi olaylar aleyhe cereyan etseydi, Yavuz Sultan Selim Han savaşı kaybetse veya maktul düşmüş olsaydı, vefat etmiş olsaydı bu seferlerden birinde, daha erken bir yaşta ülkenin geleceğini taşıyacak kişi Süleyman idi, Şehzade Süleyman idi. Dolayısıyla o 1520 tarihinde tahta geçerken zaten çoktan babasının hazırladığı bir kimseydi. Bunu da anlıyoruz. Yetişmiş olduğu sahalar, alanlar, hem deniz kıyısında bir bölgenin, Akdeniz'in kıyısında Manisa'nın Sancakbeyi olarak atanmış olması, onun Akdeniz'in fatihi olmaya doğru hazırlandığını, Akdeniz'in Osmanlı Türk Gölü olarak hazırlanması gerektiğinin bir projesidir adeta. Neden işte Trabzon'daydı da daha sonra Orta Anadolu'da bir sancağı verilince oradan başka yere verildi? Bunu çok iyi anlamak lazım. Kanuni Sultan Süleyman Han aslında bir denizci şehzade gibi yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Çünkü Kefe sancağı, Trabzon sancağı, Manisa sancağı, yani İzmir ve çevresi ve Ege, Akdeniz, o zamanki ismiyle Akdeniz adaları, onun yönetimine bu bölgenin sorunlarının bilinmesi anlamında daha gençken verilmiştir. Sancağa çıkma usulü dediğimiz bu usul, onun şahsiyetinin olgunlaşmasında, bir konuda kesin karar vermesinin hızlanmasında çok etkili olmuştur.
Hocam bir ara verelim, nefeslenelim, ardından devam edelim Güray Hocam.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463-34-19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Kanuni Sultan Süleyman Han bizzat kendisi, şahsiyeti ve dönemindeki Osmanlı Cihan Devleti Osmanlı'nın genel durumunu konuşuyoruz. Hocam siyasi değerlendirmelerde bulunmak gerekirse böylesine yetişmiş bir şehzadeliğinden itibaren böylesine yetişmiş bir sultanın yaptıklarını bir toparlamak gerekirse neler söyleyebiliriz Güray hocam?
Kanuni Sultan Süleyman Han kendi devrinde 46 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı ülkesini sürekli olarak büyütmüş, çok büyük bir dünya gücü haline getirmiştir. Bunu matematiksel olarak da hesapladığımızda 6,5 milyon kilometre kareden 14,5 milyon kilometre kareye ülkeyi genişletmiştir. Bu aynı zamanda dünyanın gelip geçmiş olan en büyük cihan imparatorluklarından birisi halinde anılmasına da sebep olmuştur. Dünyada 3 büyük bu genişliğe yakın devlet vardır kurulmuş olan devletler içerisinde. Bunu da hemen ifade edelim. Büyük İskender'in devamı niteliğinde olan Roma Devleti, Roma İmparatorluğu, Büyük İngiltere Koloni İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu bu coğrafyaya uzun süre hükmetmişlerdir. Yani coğrafi genişlik anlamında ifade etmek istiyorum. Aynı coğrafyaya hükmettiler anlamında değil. Kanuni Sultan Süleyman Han devlet yönetiminde bu zirveye ulaştıktan sonra kendisinin altında sultanlar tayin eden bir, krallar tayin eden bir sultanlar sultanıdır. Kaldı ki kendisine Sultan-ı Selatin denilmiştir. Yani sultanların sultanı. Bir diğer lakabı Şeyhin Şahı Alem. Yani dünyadaki şahların şahı demek. Şeyhin Şahı Alem. Karadeniz ve Akdeniz'in hakimi. Balkanlardaki bütün devletleri sırayla sayar. Karadeniz'i saydıktan sonra adaları sayar. Afrika'yı sayar. Mısır, Yemen, Haremeyn ve aynı zamanda İran, Kafkasya, Anadolu, Rum eyaletleri, Irak.
Batı Irak Afrika'ya kadar
bütün hepsini evet. Sayar. Kırım ve Karadeniz. Bütün bu bölgeleri saydıktan sonra onun ünvan ve lakapları içerisinde mütevazilik taşıyan ünvanlar da vardır. El-Adil sıfatını kullanır. Yani El-Muzaffer daimendir. Sürekli olarak zafer kazanmış insan. Osmanlı arması var biliyorsunuz. Çok da sık kullanılır. O armanın içerisinde Osmanlı hükümdarlarından önce Selçuklu hükümdarlarının da kullandığı bir kavram vardır. Orada ne yazar? Onu da ifade edelim. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz merak ederler. Bilsinler. El-Müstenet bi-Tevfikat-i Rabbaniye. Bu şu demektir. Allah'ın yardımına muhtaç ve ona dayanarak yol alan insan. Yani bir fatih insan anlamına geliyor. Bu kavram sürekli olarak kullanılmıştır Osmanlı armalarında. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın lakapları arasında da bu anlama gelecek lakaplar görüyoruz. Onun Şemail-i Osmaniye'de, Şemail-i Osmaniye adlı kitaplar var. Bu şu demek, Osmanlı devlet adamlarının karakterlerini tahlil eden, yüz hatlarını çizen, fiziki yapılarını tasvir eden eserler. Duygularını, düşüncelerini de oraya yansıtırlar. Şemail-i Osmaniye adı verilen kitaplarda Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kadirşinas bir insan olduğu, hak sahibi bir insan hakkını ararsa ona hakkını verdiği, iradesi kuvvetli ve istidat sahibi kimseleri seçerek devlette görev vermeye çalıştığı ve adaleti çok sevdiği için, bu hissiyat ile hareket ettiği için kendisine Kanuni lakabının verildiği, az konuşan bir insan olduğu, alçak gönüllü olduğu, ağırbaşlı olduğu, şımarık ve şaşı bir insan olmadığı gibi vasıflarına değiniyor.
Kaynaklara yani. Dayanak.
Şimdi bunun için söylüyorum. Çünkü bugünlerde dünyamızda maalesef tarihi insanlar anlatılırken belgeye dayalı olarak çizilip anlatılmıyor, oynanmıyor. Hakkında filmler yapılıyor vesaire. Sözlerini söylediği zaman kesin bir şekilde kararlı ve son karar olarak tartışılmış bir söz olarak ortaya koyduğunu yani istişare edilir, insanların kanaati alınır, ortak akıl işletilir ama karar verildikten sonra da geri dönülmez. Böyle bir kararlılığa sahip, istikrar sahibi bir kararlılıkla yoluna devam eden
bir
insan.
Bir dizide, bir filmde bir sultandan, bir devlet büyüğünden bahsedileceği vakit en azından kaynakların araştırılıp kişiliğine ait ipuçlarının değerlendirilmesi herhalde bir zaruret olsa gerek. Çünkü yoksa karşımıza geçen yıllarda yayınlanan örneğin bir dizide olduğu gibi sanki uzaydan gelmiş, uzaylı, hiç yaşamamış, gülmemiş, eğlenmemiş, tuhaf tuhaf şimdi kitlemeler çıkıyor.
Kanuni Sultan Süleyman'ın zevki sefaya düşkün, perme perişan bir insan olduğu imajı verecek böyle anlatılan bir anlatım çok doğru olmaz. Tarih bilimine uymadığı gibi insaniyete de, insanların geçmişte yaşamış olan insanların hak ve hukukuna da riayet edilmediği için hukuksuz bir anlatım olur. Sadece bilimsel değil, insani de olmaz. O bakımdan tarihte vefat etmiş olan insanların hak ve hukukunu savunmak bugünkü tarihçilerin boynunun borcudur. Bu düşünceyle Türk Tarih Kurumu olarak biz bu konularda hassasiyetimizi her defasında ifade ediyoruz. Bu dünyanın her bir yerinde yaşayan insan için de geçerlidir. Sadece hükümdarlar için değil.
Her insan için.
Her insanın bir hakkıdır. Vefat etmişse, artık cevap verme hakkı yoksa, bugün bu sorumluluğu tarihçiler ve tarihi konuşan insanlar taşıyorsa, film çeviren insanlar taşıyorsa, buna göre hareket etmek zorundadırlar. Aksi takdirde hem insani hem de hukuki bir suç işlemiş olurlar. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ve bu hassasiyetle ve vicdani insani duygularla da yaklaşmak gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın asabi bir kişiliğe sahip olmadığını, arada bir tebessüm ettiğini ve güler yüzlü bir şekilde hayatını da sürdürdüğünü ifade edelim. Hayatı boyunca 10 yılı aşkın bir süre seferlerde vaktini geçirmiş bir insanın, elbette oyun ve eğlenceye düşkün bir insan olmadığı, zaten dünya hükmünü sürerken Zigatver seferine çıkmadan önce kendisinin yanına Sokollu gelir. Der ki, padişahım hastasınız, hem de yaşlısınız, 70 yaşını aştınız. Bu hastalıkla bu yola çıkarsanız geri dönüşünüz akimdir. Yani kesin öleceksiniz diyor. Doktorların raporu belli. Doktorlarla beraber Kanuni Sultan Süleyman Han'ı Zigatver seferine çıkmaması için uyarırlar. Kanuni Sultan Süleyman Han der ki, bizim vefat ettiğimizde şahidimiz ne olacak? Yani bu anlamda baktığımız zaman, yaptığımız bu iş olsun hiç olmazsa diye yola çıkar ve öleceksek de bu yolda ölelim. Kaldı ki siz padişahı başında görmeyen bir ordunun başarılı olacağını mı zannediyorsunuz? Ve esas savaşlardaki zaferin gerekçesi diyor, padişahın orada olup orduya manevi olarak moral vermesi, destek olması, hükümdarımız geldiyse biz başımızı veririz demesidir diyor. Böylece ifade ediyor.
Hocam demek yani, ki ikinci Gıyasettin'i de okumuş biliyordu.
Yani çok açıkçası gerçekten de Kanuni Sultan Süleyman Han'dan sonra hükümdarların ordunun başında sefere gitmemesi yenilginin esas sebebi olmuştur. Ve daimi olarak da hükümdarların cesur olması beklenir. Cesaret sahibi insan liderliği hak eder. Cesur olmayan insandan lider olmaz. Tarih boyunca böyledir bu kural.
Zaten hocam önümüzdeki hafta 2. Selim döneminde göreceğiz. İstanbul'da ölen ilk sultan 2. Selim olduğunu göre hocamızla önümüzdeki hafta o döneme geçeceğiz. Güray Hocam, iktisadi siyasi yapı, az önce bu haftaki kitap armağanımızı da temsilen vakıflardaki gelişmeler, sosyal yapıdaki gelişmeleri de kısaca özetlemek gerekirse ne söyleyeceksiniz?
Şöyle ifade edelim. Kanuni Sultan Süleyman Han aslında Fatih'ten sonra Osmanlı Devleti'ni hukuken reform eden ikinci büyük hükümdardır. Yani hukuk reformu yapmıştır ülkesinde. Bunu birkaç örnekle açıklayabiliriz. Mesela ordu teşkilatında gerçekten Osmanlı ordusu zirveye ulaşmıştır. Devlet teşkilatında vezirlik sisteminde kubbe altı vezirliği sistemi ve vezirlerin sayısının artırılması, yeni paşalık ve vezirlik düzeyinde paşalık makamlarının ortaya konması, yani bazı paşalıklar vezire denk sayılmıştır. Örneğin Budin Paşalığında olduğu gibi geçenki programımızda ifade etmiştik. Yine eğitim sisteminde bir üst mertebeyi oluşturmuştur. Eğitimi baştan sona reform etmiş. Fatih zamanında açılmış olan Sahn-ı Sema medreselerinin üzerinde yeni bir yüksek öğretim planlaması yapmış ve Süleymaniye medreselerini açtırmıştır. Ve böylece eğitimdeki kademelenmeyi bir üst yapıya taşımıştır. 1557 yılında açılmış olan bu okullar uzun süre devam etti. Yani okul sistemini yenilemesi, bu anlamda bazı eserler yaptırması, mesela Süleymaniye Külliyesi 1557 yılında bitmiştir. Ve en üst düzeydeki ilim insanlarını burada görevlendirdiğini görüyoruz. Tersane ve donanma sistemini ülkenin geliştirmiştir. Donanma ve tersaneleri yenileyerek hem Galata'da, İstanbul'da, hem İznik'te, hem Gelibolu'da ve bugünkü Anadolu'nun çeşitli kıyı bölgelerinde büyük küçük tersaneler açtırmıştır. Özellikle Gelibolu'daki tersaneleri yenilettiğini görüyoruz. Kendisi yaptırmış olduğu mimari eserleri aslında çağının en önemli ordu içerisinde görevli olan Mimar Sinan'a da borçludur. Kendi çağının o büyük üstadı Mimar Sinan. Onun zamanında yapmış olduğu eserlerle dünyaya nam salmıştır. Ve onun oğlu 2. Selim zamanında Selimiye Camii'nin yaptırılmasıyla dünyanın en büyük İslam medeniyeti eseri cami sınıfında Selimiye olmuştur. Ve birçok yollar, köprüler, han ve kervansaraylar, yollar yaptırmış olması, kemerler yaptırmış olması onun günümüze kadar gelen eserler içerisinde şahitlik yaptığımız hususlardır.
Evet Gürev Hocam, şiirleriyle bitireceğiz Kanuni Sultan Süleyman Han dönemini ve bugünkü programımızı ama bizden kitap kazanan dinleyicimiz Gürev Hocam Seyfullah Kostak Slovakya'dan ulaştı bize. Programı sürekli dinlediğini söyledi ve teşekkür etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. 18. yüzyılda Türkiye'de vakıf müessesesi bir sosyal tarih incelemesi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış bu çok güzel kitabı güle güle okusun.
Hayırlı olsun diyoruz biz de Seyfullah Bey'e selam söylüyoruz.
Ve hocam daimi dinleyicilerimiz Almanya'dan Derviş Ahmet Baş, Aydın Küpeli, Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu da bize ulaştı. Selamlarını saygılarını göndermişler yine her hafta olduğu gibi. Biz de onları selamlıyoruz buradan eksik olmasınlar.
Biz de selam söylüyoruz.
Kürey hocam şairlik geleneği var. Arapçayı, Farsçayı, Sırpçayı, Çağatay Türkçesini Kanuni Sultan Süleyman Han zaten biliyor. Sanat eğitiminden geçiyor, el işi eğitiminden geçiyor. Ve çok güzel beyitleri var. Bir iki tanesini ben orijinalini okuyayım hocam. Siz açıklarsanız dinleyicilerimize Türkiye Türkçesiyle, günümüz Türkçesiyle tabii ne demek olduğunu. Şöyle yazmış Kanuni Sultan Süleyman Han. Kimi arar dedi, kadde dildara, kimi elif. Cümlenin maksudu bir amma, rivayet muhtelif. Ne diyor hocam?
Evet, her kişi bir güzelliği, bir yâri tasvir edecekse kendine göre tasvir eder. Bazıları ardış der aynı şeye, bazıları elif, bazıları başka bir şey der. Ancak asıl maksat birdir. Bir şeyin güzelliğini ifade etmek ve sevgiyi ifade etmek.
Evet, bir tane daha var hocam. Bir vefa yârin muhibbi cevrini mazur tut, yarsız kalır cihanda ayıpsız yâr isteyen demiş.
İkinci kısmını yarsız kalır cihanda ayıpsız yar isteyen çok açık bir şekilde kendisi tabii ifade anlaşık ediyor.
Evet hocam.
Ancak eksik insanları eksikleriyle, kusurlarıyla, hatalarıyla beraber seviniz diyor. Gerçekten de gerçek insanlık budur. Eksikleri, ayıbı olmayan insan var mıdır yeryüzünde? Yoktur pek daha yani olmaz. Mutlaka kusurlarıyla beraber insanları seveceğiz. Hataları olacak. Her insanın affetmesini bileceğiz diyor.
Son bir tane ve son bir dakikamız Gürey hocam. Mülkü dünya kimseye baki değil, akıbeti berbat olur. Ey muhabbi, şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz.
Oyun ve bu eğlence de değiliz. Işte. Dünya oyun bir oyun ve eğlencedir. Ancak uzak durursan diyor, akıbetin berbat olmaz. Uzak durmazsan berbat olur. Yani oyun ve eğlenceye göre değil, gaza ve ilim yoluna geldim. Şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz. Eğer böyle yaparsak o zaman Hazreti Süleyman gibi oluruz diyor. Dünyayı yönetiriz diyor. Her şey bizim emrimize girer.
Şu söylediği beyitlerinden de biz kısaca aktarabildik. Nasıl bir kişilik olduğu herhalde Kanuni Sultan Süleyman Han rahmetli hazretlerinin anlaşılıyor galiba Gürev Hocam.
Evet. Elbette onun
son sözleriniz hocam.
Evet. Kanuni Sultan Süleyman Han'ı bütün bu yaptıklarıyla bu ince ruhlu hükümdarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onun ailesini ve çocuklarını da kendisi gibi yine cennet mekan olmalarını dua ile niyaz ediyoruz. Bu vesileyle de teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuya, şahsiyetine temas ettiğiniz vesile olduğunuz için Sedat Bey.
Hocam biz teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız Gürev Hocam. Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine de bu haftada programımızı bitirdik değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olun, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun. Teşekkürler.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.